bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Senden Başka Yok, Marian Keyes. Bu derece yürek burkan bir hikayeyi bu derece komik bir dille anlattığına inanamıyoruz. Kozmopolitan. Artemis Yayınları 3. Basım, Eylül 2007. Türkçe'ye çeviren Zeynep Heyzen Ateş. Bu kitap 538 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Nisan 2009. Okuyan Saide Sak. Okuyucuyu aynı anda hem güldürüp hem de ağlatmak yetenek ister. Son sayfayı okuduktan sonra çok uzun bir süre hikayeyi aklınızdan çıkaramayacaksınız. Heath. New York'a geri dönüp onu bulmak zorundaydım. Orada olmama ihtimali de vardı ama şansımı denemek zorundaydım. Çünkü tek bir şeyden emindim. Burada değildi. Anne Walsh resmen bir harabe. Anne ve babasının odadan iyidir diye tabir edilebilecek evinde Dublin'i terk edip New York'a dönebilmenin hayaliyle yaşıyor. Arkadaşlarına dönmek, dünyanın en muhteşem işine dönmek ve hepsinden ötesi Aidan'a dönmek. Fakat ailesinin başka düşünceleri var. Kendi baş ağrıları dışında yani. Ve sanki Aidan da onunla tekrar temasa geçmekten kaçınıyor gibi. Nedendir bilinmez. Anna'nın bu kadar çok sevdiği dünyasını ne parçalamış olabilir? Ayrıca her şeyi yeniden yerli yerine oturtacak olan kişi gerçekten de Aidan mı acaba? Maeve Binchy'nin tahtına kurulan modern bir roman kraliçesi olan Marian Keyes, öykü anlatıcılığında son derece usta. Üslupla gerçeği bir araya getirişi, vazgeçmediği mizah ve patos onu tüm dünyada çok satar listelerine taşıyor. Irish Independent. Marian Keyes, insana kendini iyi hissettiren kitaplar cemiyetinin kraliçesi. İnsanın içini ısıtan komedileri onu İngiltere'nin en çıtır yazarına ve kendi kuşağının sesine dönüştürdü. Daily Mirror. Keyes her zamanki gibi zekasını konuşturarak dostluk, kıskançlık ve aşk üzerine yazıyor. Daily Mail. Yüksek kalite ve eğlence. Marie Claire. Prolog. Zarfın üzerinde gönderinin adresi yoktu. Kendimi garip hissettim çünkü bunun normal olmadığını biliyordum. Hassas bir kadın o mektubu açmaması gerektiğini bilirdi. Hassas bir kadın o mektubu fırlatıp atması ve yürüyüp gitmesi gerektiğini bilirdi. Ama 29 ve 30 yaş arasındaki o kısa zaman dilimi haricinde ne zaman hassas olmuştum ki? Ve mektubu açtım. İçinden bir kart çıktı. Üzerinde çiçek resimleri olan bir kart. İçimde bir şeylerin kırıldığını hissedebiliyordum. Para mı diye düşündüm. Ya da bir çek. Beni duyulabilecek kimse olmamasına karşın alaycı davranıyordum. Korkuyordum. Bu resimde bir yanlışlık vardı. Kartı açtığımda içinden bir fotoğraf çıktı. Neden bana yollanmıştı? Ben de zaten bir yığın fotoğraf vardı. Derken yanıldığımı anladım. Fotoğraftaki o değildi. İşte o anda neler olduğunu anladım. 1. Bölüm 1. Oturma odasının kapısını, "Günaydın ana, ilaç zamanı." diyerek açan annem, hastane dizilerinde gördüğü hemşireler gibi hızlı adımlarla bana doğru yürümeyi denediyse de odanın içini dolduran mobilyalar nedeniyle kısa sürede bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Aslında sadece Noel'de kullanılan bu odaya yerleşmek benim için büyük bir onurdu. Çünkü yılın geri kalan zamanında ailenin tüm sosyal aktiviteleri, televizyon izlemek, çikolata yemek, kavga etmek, televizyon odası olarak adlandırılan eski garaj bozması odada yapılırdı. 8 hafta önce İrlanda'ya geldiğimde sakatlamış olduğum diz kapağım nedeniyle merdivenleri çıkamıyordum. Bunun üzerine ailem yataklardan birini alt kattaki bu misafir kabul odasına taşıma gerekliliği duymuştu. Fakat yatağımın MKO'ya yerleştirmesi büyük bir mobilya problemini de beraberinde getirdi. Odadaki eşyaların kaldırılabilecekleri başka bir yer olmadığından yaşam alanım yüzlerce eşyanın yan yana sıkıştırıldığı ucuz mobilya mağazalarına benzemişti. İçeride hareket edebilmek için sürekli olarak mobilyalarla boğuşmanız gerekiyordu. Evet küçük hanım, dedi annem. Saat başında almam gereken antidepresanlar, ateş düşürücüler, yüksek dozlu vitaminler, alındıklarında insana uçuyormuş hissi veren ağrı kesiciler ve benim ulaşamayacağım bir yerlere sakladığı valinyumların yazılı olduğu kağıda bakarak. Kullanacağım ilaçların şişeleri ve paketleri, zevksizlik örneği porselen Çin köpek bibloları kaldırılarak başucumdaki masaya yerleştirilmişti. Annem ilaçlarımı özenle kutularından çıkartmaya başladı. Yatağım dışarıda geçip giden hayatı izleyebilmem için pencerenin kenarına yerleştirilmişti. Eğer pencereyi kapatan ve yerinden oynatılması mümkün olmayan perde yüzünden hiçbir şey göremiyor olmasaydım bu durumdan son derece hoşnut olabilirdim. Elbette fiziksel olarak yerinden oynatamamaktan bahsetmiyorum. Sosyal bir perdeyi açamama hali benim kastettiğim. Anlarsınız ya, Dublin'in banyolarında dışarıya bakmak için perdeleri açmak ve evinizin o şiperelli pembesi görünüşünü bozmak bağışlanmaz bir hata olarak görülür. Hem zaten şöyle dolu dolu, büyük bir hızla geçip giden bir hayat da söz konusu değildi dışarıda. Hemen her gün köpeğini dolaştırmaya çıkan yaşlı bir kadının pencerenin önünden geçişini ve kapının orada köpeğinin işemesi için, bazen köpeğin işeme ihtiyacı olmadığını ama yaşlı kadın ısrar ettiği için her seferinde kapının önünde durduğunu düşünüyordum. Beklemesini saymazsak en azından. Evet küçük hanım, bunları içiniz bakalım diyerek bir avuç ilacı ağzıma tıkıştırıp yutmam için bir bardak su uzatan annemin bütün bunlar olmadan önce beni hiçbir zaman küçük hanım diye çağırmadığını bildiğimden bu hasta bakıcılık işini biraz fazla ciddiye alıp abarttığını düşünüyordum açıkçası. Gece çalıştığı işinden eve dönmüş olan kız kardeşim Helen, aman tanrım dedi. Odamın kapısını dikilip içerideki mobilya yığınına göz atarken, buna nasıl dayanıyorsun anlamıyorum. Helen, beşimiz arasında en gencimizdir ve 29 yaşında olmasına rağmen ailemle yaşamayı sürdürür. Elinin altında kira ödemediği bir ev, kablolu televizyon ve bir şoför, yani babam, varken neden taşınsın ki? Kendisinin de kabul ettiği üzere yemek saatleri hayatının tek sorununu oluşturmaktadır. Ama neden olmasın, bu kadarına da katlanılabilir, öyle değil mi? Erken gelmişsin, dedi annem. İş nasıldı? Birçok meslek değiştirdikten sonra, bunu kesinlikle uydurmuyorum, keşke uyduruyor olsaydım, Helen özel dedektiflikte karar kılmıştı. Dedektiflik sözcüğünü çağrıştırdığı kadar tehlikeli ve heyecan verici işler değildi elbette Helen'in işleri. Aile içi sorunlar özellikle de aldatan kocalar gibi daha sıradan suçlardı. Ben bunu son derece sinir bozucu bulsam da o, erkeklerin ne kadar pislik olduklarını zaten bildiğini, bu nedenle de gördüklerini onu etkilemediğini söyler. Elinde uzun mesafeli dürbünüyle aldatan kocaları takip ederken, uyuyakalacağı ve avını elinden kaçıracağı korkusuyla rahat ve sıcak araba koltuğundan yapabileceği işleri bile ıslak çalıların arasından yapmayı tercih ettiği için üşütüp sürekli boğaz ağrıları çeken Helen, ''Biraz sinirlerim bozuk anne, senden bir valium alabilme ihtimalim var mı acaba?'' dedi. ''Hayır, boğazın beni öldürüyor, ben yatağa gidiyorum. Birazdan sana dondurma getiririm tatlım diye yanıtladı annem ve ekledi. Bu sefer delilini bulabildin mi bakalım? Annem Helen'in işini benimkini sevdiğinden çok daha fazla sever. Çoğu insanın benim işimi dünyanın en iyi işi olarak nitelemesine karşın. Ama anladığım kadarıyla Helen'in en büyük korkusu annemin onunla işe gitmek istemesi ihtimali. Kayıp kadın davasına yaşananlar düşünülecek olursa bunda pek de haksız sayılmaz aslında. Kayıp kadın davasında Helen, delil, Rio'ya uçak bileti ve bunun gibi toplamak üzere kadının dairesine gittiğinde annem de onunla beraber gitmişti. Annem başkalarının evlerinin içini görmekten zevk alır. Her zaman insanların misafir beklemedikleri zamanlarda ne kadar pis olduklarını söyler durur. Sanırım bu düşünce onun için hayatı ve evimizin durumunu daha çekilir hale getiriyor. Ne var ki bu davada annem kendini macera havasına fazlasıyla kaptırınca gözlemciliği bir yana bırakıp doğrudan eyleme geçmiş. Helen de kayıp kadının kız kardeş tarafından verilmiş bir anahtar olmasına ve kendisini de bunu bilmesine karşın kapıyı omzuyla kırmayı denemişti. Sonuçta annemin bu işten tek kazancı ezilmiş bir omuz olmuştu. Sonraları hiç de televizyonda görüldüğü gibi değilmiş diye bolca yakınmıştı annem bir yandan da omzunu ovuşturarak. Ardından bu yılın başlarında biri Helen'i öldürmeye çalıştı. Ailece en çok şaşırdığımız şey bunun olması değil, işi düşünüldüğünde böyle bir şeyin olması kaçınılmazdı. Neden bu kadar geç olduğuydu. Elbette tam olarak hayatına kastedilmiş değildi kız kardeşimin. Birisi büyük ihtimalle mahallenin kendini ifade etme isteği duyan gençlerinden biri. Televizyon odasının camından içeri İstanders dizisi sırasında bir taş fırlatınca annemin ilk yaptığı telefona sarılıp bütün tanıdıkları aramak, birilerinin Helen'in gözünü korkutmaya ve ona davadan el çektirmeye çalıştıklarını söylemek oldu. Bahsi geçen dava bir işverenin elemanlarının ofis malzemesi çalıp çalmadıklarını öğrenmek için Helen'den gizli kamera yerleştirmesini istemesinden başka bir şey değildi. Ama ben kimdim ki bu küçük dramaya karışıyordum? Hayal dünyasında yaşamayı ve felaketleri o kadar seviyorlardı ki bu olay onlara heyecan dolu gelmişti. Babam hariç onun da bu durumdan hoşlanmamasının yegane nedeni kırık camları toplamak ve camcı gelene kadar durması için cama plastik bir torba yapıştırmak zorunda kalmasıydı. Camcının gelmesi yaklaşık 6 ay sürdü. Bazen annemin ve Helen'in birinin kapıdan içeri girip hayatlarını televizyon dizisine çevireceği o büyük günü bekledikleri bir hayal dünyasında yaşadıklarını düşünüyorum. Evet, onu en sonunda yakaladım. Ben yatağa gidiyorum. Demesine karşın yerinden kıpırdamadan kanepenin kenarını çekiştirmeye başladı Helen. Adam çalıların arasından onun fotoğrafını çektiğimi gördü. Annem aynı televizyon dizilerinde tedirgin olduklarını belli etmeleri gereken oyuncuların yaptıkları gibi eliyle ağzını kapattı. Telaşlanacak bir şey yok dedi Helen. Biraz sohbet ettik. Benden telefon numaramı istedi. Pislik diye de ekledi aşağılamayla. Helen'in sorunu budur. Çok güzel olmak. Erkekler ve karılar için yakalamaya çalıştığı pislikler bile ondan hoşlanırlar. Ondan 3 yaş büyük olmama karşın birbirimize benzeriz. Orta boylu, uzun siyah saçlı ve birbirinin neredeyse aynısı yüzler. Annem bile özellikle gözlüğünü takmadığı zamanlarda bizi karıştırır. Ama benim aksime Helen'in sihirli bir çekim gücü vardır. Sanki sadece ona özgü bir dalga boyundan erkekleri yerlerine çiveleyen bir enerji yayar. Sadece köpeklerin duyabildiği bir çeşit ıslık sesi gibi. Erkekler ikimizle birden tanıştıklarında yüzlerindeki şaşkınlığı görebilirsiniz. Onların birbirlerine çok benziyorlar. Öyleyse Anna'ya karşı hiçbir şey hissetmezken neden Helen adlı bu kadının büyüsünden kendimi kurtaramıyorum diye düşündüklerini duyabilirsiniz. Helen hiçbir zaman aşık olmamış olmakla övünür ve ben ona inanırım. Duygusallıkla canını sıkmaz. Herkesi ve her şeyi küçük görür. Luke'u, Rachel'in nişanlısını bile. Luke o kadar yakışıklı, o kadar etkileyici ve o kadar testosteron dolu ki onunla bir dakika bile yalnız kalmak ürküntü verici. Yani hoş ve iyi bir ama fazla erkek. Onu hem çok çekici hem çok itici buluyor insan. Bu herhangi birine anlamlı geliyor mu bilmiyorum. Ama annem dahil ve hatta babam dahil herkesin üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyleyebilirim. Helen hariç. Annem birdenbire kolumu tuttu. Neyse ki sağlam olan kolumu ve heyecan dolu bir sesle fısıldadı. Bak, neşeli kız Angela Kilfeder ve neşeli kız arkadaşı aile ziyaretine gelmiş olmalılar. Angela Kilfeder bizim mahallenin gelmiş geçmiş en egzantrik kişisiydi. Aslında bu pek de doğru değil. Bizim aile uyuşturucu bağımlıları, bozulmuş evlilikler, intihar teşebbüsleri ve Helen'le onlarınkinden çok daha dramatik bence. Ama annem Angela Kilfeder'a dedikoducu standartlarını belirlemek için kullanmaya bayılır. Kızları ne kadar kötü olursa olsun yaptıkları hiçbir şey mahallenin ortasında lezbiyen sevgilinizle öpüşmek kadar kötü olamazdı. Helen bir zamanlar gay kelimesini neşeli çocuk olarak yanlış tercüme eden bir Hintlinin yanında çalışmıştı. Bir süre sonra bu yanlış çeviri insanların o kadar hoşuna gitti ki eşcinsel arkadaşlarımız da dahil neredeyse herkes eşcinsel erkeklere neşeli çocuk demeye başladı. Doğal olarak lezbiyenler de neşeli kız olmuş oldu. Annem perdeyle pencere arasından çaktırmadan bakmaya çalıştı. Hiçbir şey göremiyorum. Helen bana dürbünlü getiremem. Helen bu fikirden fazla hoşlanmadığından bir süre ayak diredi. Ben dürbünleri getirene kadar çoktan gitmiş olurlar. Annem ısrar etti. Görmem lazım. Bana valyum vereceğine söz ver. Ben de sana dürbünleri vereyim. Annem için zorlu bir durumdu ama bir anne olarak doğru olanı yapacaktı. Bunu yapmayacağımı biliyorsun, dedi üzgün bir biçimde. Ben senin annenin ve bu sorumsuzca olurdu. Keyfine bak, dedi Helen, kendisi dürbünü alıp pencereden bakmaya başlarken. Aman tanrım, görmeniz lazım. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Birbirlerinin bademciklerini çıkartmaya mı? Bu lafı annemin dürbünü almak için Helen'in üzerine atlaması ve çocuklar gibi boğuşmaları izledi. Bölüm 2. Annem her gün yaptığı gibi yıkanmama yardım ettikten sonra yüzümdeki bandajları çıkartıp beni bir battaniyeye sardı. Arka bahçede oturup çimenlerin uzayışını izlemeye başladım. Ağrı kesiciler beni o kadar aptallaştırıp sakinleştiriyordu ki saatlerce bu pozisyonda kalabiliyordum. Ancak her ne kadar İrlanda'da Nisan ayında bunun başınıza gelme şansı çok düşük olsa bile doktor güneş ışığına uzun süre maruz kalmamı yasaklamış olduğundan kafamı annemin kız kardeşim Claire'in düğünü için satın almış olduğu aptal görünüşlü geniş kenarlı şapkasını geçirmek zorundaydım. Neyse ki herhangi birinin beni görmesi mümkün değildi. Kendime not. Hiç kimsenin duyamayacağı bir yerde bir ağaç devrilecek olursa yine de ses çıkartır mı? Hiç kimsenin göremeyeceği bir yerdeki aptal görünüşlü bir şapka için yine de aptal görünüşlü diyebilir miyiz? Gökyüzü mavi, hava hafif nemliydi ve her şey yolundaydı. Helen'in üst kattan bana kadar gelen öksürmelerini dinleyerek çiçeklerin ışık oyunları yaparak bir sağa bir sola savrulmalarını izledim. Nergisler ve laleler adını bilmediğim diğer pembe çiçeklerle beraber çok güzel görünüyorlardı. Burada böyle yatarken aklıma komik şeyler de düşüyor. Bir zamanlar bahçemiz korkunç görünüşlü bir yerdi. Bütün sokağın hatta bütün Black Rock'ın en çirkin bahçesiydi. Yıllar boyunca sadece paslı bisikletlerin, bizimkiler, ve boş Johnny Walker şişelerin, yine bizimkiler, atıldığı bir çöplük olarak kullanılmıştı. Üstüne üstlük diğer çok çalışan pek saygın ailelerin aksine bizim bir bahçıvanımız da vardı. Arada bir annemi soğukta bekletip neden çimleri kesemeyeceğini, mikroplar kesilen çimlere yerleşip oradan da üzerine bulaşıyorlardı da ondan ya da neden çalıları budayamayacağını, duvarların çalıların desteğine ihtiyacı olduğundan anlatmaktan başka bir işle uğraşmayan aksi bir ihtiyar olan Michael. Annem Michael'ı kovmak yerine ona bisküvi ikram etmeyi tercih etmiş, babamsa onunla yüzleşmek yerine gecenin bir vakti kalkıp çimleri kendi biçmeye başlamıştı. Ne zamanki babam emekli oldu, o zaman Michael'dan kurtulmak için mükemmel bahaneyi bulmuş oldular. Yine de bahçıvanın bu durumu iyi karşıladığını söyleyemeyeceğim. İntikam alma yolunu da bizden sonra yanında çalıştığı o mahoneylere annemin salata yapraklarını kirli çay havlusuyla kurulaması gibi ailemizi utanç verici durumlara sokan birçok hikaye anlatmakta buldu. Önemli değil. O gitti ve babamın emekleri sonucu çiçekler eskisine nazaran çok daha güzel. Bu durumdan tek şikayetim Michael'ın gidişiyle beraber annemin evde bulundurduğu bisküvi miktarının büyük ölçüde azalmış olması ama her şeyi her zaman sahip olamazsınız, öyle değil mi? Bu düşünceyle beraber aklım bambaşka yerlere gitti ve yaralarımı acıtan tuzlu suyu hissedince ağladığımı fark ettim. New York'a dönmek istiyordum. Son bir iki gündür tek düşüncem buydu. Yalnızca istemek de değil. Neden çoktan gitmemiş olduğumu anlayamadığım karşı konulmaz bir dürtü hissediyordum. Sorun bunu söylediğim anda annemin ve diğerlerinin deliye dönecek olmalarıydı. Neler söyleyeceklerini duyar gibiyim. Dublin'de kalmalıyım çünkü köklerim burada. Sevildiğim yer burası ve çevremde benimle ilgilenen insanlar var. Gerçi bu ilgilenmenin benim aileme özgü yorumu normal ailelerden farklı olarak her şeyin çözümünün çikolata olduğu üzerine kurulu olması. Ne kadar uzun süre ve ne kadar yüksek sesle protesto ederlerse etsinler bu düşünce beynime el koymuş durumda. New York'a dönmek zorundayım. İşimi ve arkadaşlarımı geri almak zorundayım. Ve her ne kadar herhangi birine söyleyecek olsam beni tımarhaneye kapatacak bile olsa Aydan'ı geri almak zorundayım. Gözlerimi kapatıp bunları düşünmemeye çalıştım. Ama bir anda kendimi karanlık, gürültülü ve acı verici bir anının içinde sürüklenirken buldum. Gözlerimi açtığımda çiçekler hala güzel, çimenler hala yeşildi. Ama kalbim yerinden çıkacakmışçasına çarpıyordu ve nefes alamıyordum. Bu nefes alamamalar birkaç gün önce başlamıştı.
Ağrı kesiciler artık en başta olduğu kadar işe yaramıyordu. Etkileri yavaş yavaş yok olmuş ve ardında sadece beni korku dolu anılara sürükleyen bir huzursuzluk bırakmıştı. Acı beynimin içine damlamaya başlıyordu. Kendimi zorlayıp içeri döndüm. Biraz televizyon izledim. Yemek yedim. Yarım peynirli sandviç, 5 dilim mandalina, 8 ilaç. Ardından da yürüyüşe çıkmadan hemen önce annem tekrar bandajlarımı sardı. Bundan hoşlanıyora benziyordu. Ortalıkta doktor gibi dolaşmak, makasla gazlı bez kesmek, onları doktorun gösterdiği gibi yapıştırmak. İrlandalı hemşire iş başında. Gözlerimi kapattım. Yüzümde parmak uçlarını hissedebiliyordum. Alnımdaki ufak yaralardan bazıları kaşınmaya başladı. Bu iyi işaret, değil mi? Bir bakalım. Daha yakından bakılmak için kafamı çevirdi. Bunlar gerçekten iyileşmeye başlamış, diye de ekledi. Sanki neden bahsettiğini biliyormuş gibi. Sanırım yakında bu kısımdaki bandajları çıkartabiliriz. Belki çenendekileri de. Çenemin tam ortasından bir parça et kopmuştu. İleride bir gün Kirk Douglas taklidi yapmak istersem çok işime yarayacak bu görüntü. Ama kaşımak yok küçük hanım. Elbette bugünlerde yüzdeki yaralarla çok iyi ilgileniyorlar, dedi. Bilgiç bir biçimde doktorun söylediklerini tekrarlayarak. Sadece buradaki hala kötü durumda, diye ekledi yarama antiseptik kremi sürerken. Sağ yanağımda belli belirsiz bir acı hissettim. Bu yaranın dikiliş biçimi Frankensteinvari bir görüntü vermişti bana. Yüzümdeki bütün yaralar arasında sadece bunun izi kolay kolay geçmeyecekti. Plastik cerrahlar bunun için var, dedim. Annem gibi doktorun bize söylediğini tekrarlayarak. Bu doğru, diye beni onayladı annem. Ama sesi uzaktan ve boğuktu. Gözlerimi açtım. Kendi içine kapanmıştı. Zavallı güzel yüzün. Benzeri bir şeyler mırıldandı. Anne, ağlama. Ağlamıyorum. İyi,